Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün elbise ve tesettür konusunu gündeme getirmeye çalışacağım bir Kur'an kavramı olarak. Kur'an-ı Kerim'in Araf suresi 26. ayetinde elbisenin çirkin yerlerimizi örtecek giysinin Allah tarafından indirildiği ve bunun Allah'ın bir ayeti, bir mucizevi özelliği olduğu vurgulanarak şeytanın ana babamızı Adem ve Havva'yı çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi bizi de aldatmaması tavsiyesinde bulunulur ve çıplaklığın şeytanın cennetten çıkmaya vesile olacağı, cennete girmeye engel olacağı işareti yapılarak bu konuda uyarıda bulunulur. Araf suresi 26. ve 27. ayetlerde. Bugün elbisenin erkek ve hanımlar açısından bir genel kültür ve İslami anlamda nereye oturduğu ve tesettürün özellikle hanımlar açısından ne demek olduğu konusunda giriş mahiyetinde değerlendirmeler yapacağım inşallah. Sevgili dinleyiciler, öncelikle ifade edelim ki dilimiz, konuşma yeteneğimiz bilindiği gibi Allah'ın biz insanlara verdiği en büyük nimetlerden biridir. Konuşma kabiliyetimiz olmasaydı, insanlarla iletişim mümkün olmayacağı için ne kadar zor durumda kalırdık. İnsan bu konuşma kabiliyeti sayesinde diğer insanlarla iletişime girerek ihtiyaçlarını çok daha kolay karşılar. Diğer taraftan da yaratıcısı ve bütün nimetleri kendisine ihsan eden Allah'la diyalogunun yerine getirmede bu dil ve konuşma aracından çok büyük oranda yararlanır. Allah'a inandığını, tevhid kelimesini dillendirerek insan belirtir. Diliyle konuşma yeteneği sayesinde Allah'a dua eder, onu dille zikreder, ona diliyle de ibadet eder. Niye elbiseyle alakalı konuya dil ve iletişimle ilgili bu cümleler giriş mahiyetinde ifade ediliyor? Şunun için sevgili dinleyiciler, demek istiyorum ki insan sadece diliyle konuşmaz. Eskilerin hal dili dediği bir iç lisanı da vardır insanın. Bugün beden dili denilen vücudun aldığı şekille, organlarının gösterdiği özel tavırla da insan konuşur. Hatta araştırmaların gösterdiği çarpıcı bir sonuç, beden dilinin konuşma dilinden çok daha etkili olduğu şeklindedir. Beden dili sadece organların değil, aynı zamanda organların örtüldüğü giysi ile de yakından ilgilidir. Yani sevgili dinleyiciler, elbise de konuşur. Kişinin giydiği kıyafet davet eder veya mesafe koyar. Karşısındaki ile samimiyet veya resmiyeti ifade eder. Elbisenin de kendine ait bir konuşması, bir dili, bir iletişim aracı olması söz konusudur. Elbise aynı zamanda bir kimliktir. Şahsiyet belirtisidir. Örfün tercümanıdır. İklimin belirtisidir. İnsanın temizliği, pejmürdeliği, düzeni, muhataplarına verdiği değer, saygı da giysiden anlaşılabilir. Her şeyden önemlisi elbise bazen insanın hangi dini tercih ettiğini ya da diniyle ne tür bir ilişkiyi tercih ettiğini de belirtir. Mesajdır giysi, çağrıdır ya da korunmadır, bir kalkandır veya bir davetiyedir. Giysinin temel olarak üç özelliği vardır. Birincisi örtme, yani tesettür dediğimiz çirkin taraflarımızın kapatılması. İkincisi koruma, insanı coğrafi şartlardan, soğuk veya sıcaklardan koruması. Üçüncüsü de bir ziynet olması, süs olması. İnsan çirkin yerlerini ve dininin gösterilmesi yasakladığı organlarını giysiyle örter. İnsanı sıcaktan, soğuktan, kirden, pastan, bazı dış etkilerden de yine elbise korur. İnsanın içinde barındığı en yakın evidir elbise. İkinci bir derisidir. Bunun yanında ziynettir. Her insan giysisini seçerken zevkini ortaya koymuş olur. Hangi renkten, hangi şekilden, hangi türden ve nasıl bir giysi tercih ettiği, onun sadece zevkini açığa çıkarmaz. Aynı zamanda kültürünü, zenginliğini, bazen nereli olduğunu, dış dünyaya karşı nasıl yaklaştığını da elbise göstermiş olur. Bunların içinde en önemlisi giysinin insanı örtme özelliğidir, tesettür hususudur. Elbiseden mahrum kalmak, yani çıplaklık, insanı cennetten çıkaran isyanın görüntüsü olduğu gibi, şeytanın bu yolla insanı belaya uğratıp cennete girmesine engel olması, yani cennete engel de olmaktadır çıplaklık. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'da bir yanlışlığın, bir isyanın sonucu, cennetten çıkarılmanın alameti olarak ortaya çıkan çıplaklık, bu kişilerin nesillerinde cennete girmeye engel sebeplerden biri, isyanın görüntüsü, şeytana uymanın da özelliğidir. Araf suresi 27. ayette bu ısrarla vurgulanır. Sevgili dinleyiciler, doğu dediğimiz dünyanın belirli bir kesiminde insanlar geniş, bol, uzun elbise giyerler. Başlarını örterlerken batıda tam tersi dar, kısa giyerler ve genellikle başlar açıktır. Günümüz dünyasında batı ile doğu özellikleri kaybolup dünya globalleşti, küreselleşti. O yüzden de batı doğuyu her konuda kendine benzetti. Kendi kültürünü dayatıp farklılıkları imha ettiği halde yine de giysilerdeki bu farklılıklar kısmen korunmakta. Özellikle dinin bu farklılıkları korumada özel konumu hala bu kıyafet yönüyle farklılığı canlı tutmaktadır. Müslüman olmasa bile bir Hintlinin, bir Çinlinin, bir Japonun, bir Endonezyalı, bir Malezyalı insanın, hele Orta Doğu'daki Müslüman halkın daha çok kadın kıyafetlerinde belirginleşen, batıdan çok farklı bir tarzı, bir dünya görüşü, bir yaşama biçimi kıyafetinden ortaya çıkarak dış dünyaya yansır. Bir köyün, bir şehrin Müslüman beldesi mi, Hristiyan yerleşim yeri mi olduğu daha uzaktan görünen minaresinden ya da çan kulesinden belli olduğu gibi elbise de bir kimsenin mümin mi, kafir mi olduğunu zahiren yansıtma özelliğini taşıyabilir. Zahirle batın, dış ile iç, kalıp ile kalp arasında zannedildiğinden çok fazla ilişki vardır. Bu ilişki eğer uyum içinde değilse, birinin tümüyle ötekine baskın çıkıp aradaki uzlaşmazlığı kaldırıncaya kadar bu çatışma sürer. Elbisenin sadece dinle, dinin emirlerine teslimiyetle değil, bununla birlikte aynı zamanda dinin özü olan takva ile de yakın bir irtibatı vardır. Araf suresi 26. ve 27. ayetlerde vurgulandığı gibi. İnsan takva adlı elbiseye bürünmemiş ise, her tarafını çok kalın giysilerle tümüyle örtse bile bu giysi ona yeterli gelmeyecek, kendisini ve muhataplarını haramlardan korumaya yetmeyecektir. Yani elbise korunmanın dış şartlardan, özellikle erkek cinsiyetinden hanımların korunması için sadece bir adımdır, sadece bir başlangıçtır. O her şey demek değildir ama önemli ve çok şey demektir. Edep, haya, iffet gibi kelimelerle de ifade edilen bu takva giysisi, Arapçada hicap kelimesiyle de ifade edilir. İşte bu özellik giyinmenin arka planını ortaya koyduğu için giysili çıplak olmaya giden yolu takva elbisesi, edep, haya tıkayacak, söz gelimi kadının cinsel tahrik unsuru olarak ayakkabı veya terliklerini kadınsı bir eda ile tahrik edecek şekilde ses çıkararak kullanmasına, tahrik edici parfümler kullanmasına, işte bu takva giysisi, insanda bulunan haya ve edep duygusu engel olacaktır. Haramlara davet edici şuh kahkahalar, kadınsı cilve, kırıtma ve aşırı rahat, özgür tavırlar ile sadece dış giysinin kapatamadığı çirkinlikleri ancak takva giysisi kapatır. Bu takva giysisi günümüzün gençlerine doğal ortamda, evde, çevrede, çocukluğundan beri verilemediği, öğretilemediği, sevdirilemediği için çeyrek tesettürlüler, örtülü ama çıplak kimseler ortalığı kaplamaya başladı. Takva giysisinin önemsenmemesine, biraz da diğer tamamlayıcı unsurlardan yalıtılmış şekilde sadece başörtüsü vurgusunun, sebep olduğu değerlendirilebilir. İş bırakın takva giysisini, fetva boyutunu bile hiçe sayan, sanki İslam'ın tesettür ve hicap emriyle dalgasını geçen bir tuhaflılığa, hatta maskaralığa bile dönüşebilmektedir. İşin sadece fıkhi şekilsel boyutunu ele alan ama takva giysisinden soyunmuş bir bayan, söz gelimi parmağını göstermenin caiz olduğundan yola çıkarak yabancı bir erkeğe parmağını işaret edebilir, gözünü göstermenin caizliğinden yola çıkarak göz kırpabilir. Bu tür problemlerin ne kadar yaygın olduğunu, belki sokağı, caddeyi, okulu, gezinti yerlerini tanımayan kişiler bilmeyebilir. Ama iş gerçekten tesettür olmaktan çıkan vaziyetler almıştır. Evet, bu konuyu tesettür modasını, başörtünün aksesuar görevi gibi kullanılmasını, takva elbisesine ne kadar zıt olduğunu, takva elbisesini bürünmeyen bayanın tesettürü de istismar edip kirletebileceği ve bu konuda tesettür düşmanlarından İslam için daha zararlı olabileceği konuşmanın belirli bir zamanında inşallah uzun uzadıya gündeme getirilmeye çalışılacak. Şimdi ben elbiseyle ilgili genel konuları önce değerlendirmek için konunun farklı açılımlarını vurgulamak istiyorum. Giysinin insanın yürüyüşüne, kibir ya da tevazusuna bile katkısı vardır. Hadis-i şeriflerde kibir elbisesi denilen ve kadın erkek her mümine yasaklanan giysi çeşidi ve giyme tarzı vardır. Bu elbise türü ancak takva gözlüğü ile net şekilde tespit edilebilir. İnsan söz gelimi bir pijama giydiğinde, mesela ayağında takunya terlik varken yürüyüşüyle takım elbise ya da lüks bir giysi içerisindeki yürüyüşü, oturuşu ve bazı tavırları da farklılaşacaktır. Yani elbise insanı yönlendirir. Sadece insan elbise giymez, giysi de insanı giyer, yönetir, yönlendirir. Böyle bir giysi artık açılan bir kapıdır. Bu elbisenin bile putlaştırılmasına ya da kişiyi Allah'tan uzaklaştırıp şeytana yaklaştırmaya götüren bir kapı olabilir bir giysi veya giysisizlik. Söz gelimi erkeklerin hemen hepsinin giydiği ceket denilen giysinin omuzlarına özel sünger cinsinden bir parça konması, omuzları kalkık tutarak kibirli görünmeyi sağlar erkeklerde. Omuzlar yukarılarda şeklinde böyle gururun, kibirin bir özelliği gibidir. Yine kimi erkeklerin boyunlarına taktıkları kravat denilen bir bez parçasının da insanın kafasını daha dik tutarak gururlu gözükmesi dışında hemen başka hiçbir amacı yoktur. Tabii bunun batılı bir kimliği belirtmesi veya batı uygarlığını benimsemeyi göstermesi, batı taklitçiliği, batılılara benzeme konusu ayrı bir husus. Ama batılılarda çıkmasının sebebinin de işte insanın çenesini yukarıya kaldırarak gururlu, kibirli yürüme sebebi olarak ortaya çıktığı düşünülebilir. Onun için demek ki insanın gururunu, kibirini bile ortaya koyan aksesuar cinsinden giysileri var. Ceketlerin omuzlarının böyle kalkık olması, kravat veya kişinin pijama giydiği bir yürüyüşüyle takım elbise giydiğinde, güzel elbise giydiğindeki yürüyüşünün farklı olması konumuzun örnekleriyle alakalı. Giysi bir yönüyle iyi bir tavsiye mektubu olur. İnsanlar diline göre uğurlansa da giysisine göre karşılanırlar. Bazıları da giysiye onu giyenden daha fazla değer verir. Hani Nasrettin Hoca ile Timur Lenk arasındaki elbisenin kıymeti, kişinin kıymeti konusundaki fıkrayı bilirsiniz. Sadece Nasrettin Hoca'nın Timur Lenk'e biçtiği pahada bu yansımaz. Elbisenin içindeki insandan daha kıymetli gibi olup olmaması, aynı zamanda onun giysiye göre davrananları eleştirdiği unutulmaz vecizede de kendini gösterir. Hani ne diyordu Nasrettin Hoca? Ye kürküm ye. Günümüz insanı motora önem vermez. Onun için varsa yoksa kaportadır. Çağdaş insan vizyonu, imajı, görünümü hatta putlaştırabilmektedir. Reklamı ne olursa olsun tüketimi öne çıkaran zihniyet, ambalajı da kandırma vesilesi görmüş, bir taraftan başkasını aldatırken diğer yönden kendisi de aldatılmıştır. Artık en kötü, en kalitesiz bir mal, güzel bir ambalajla çok rahat alıcı bulmaktadır. Kıyafetin de bu değerlendirmelerle yakından ilgisi kurulmalıdır. Adamlığını sadece elbiseyle, giysisiyle, kıyafetiyle göstermeye çalışanlara mukabil, bayan olduğunu elbisesinin metrelerce uzaktakilere "bana bak" diye bağırması karşılar. Elbise böyle bağırır. Dolayısıyla giydiği insanın kendisini gösterme, kendisini öne çıkartma, onunla kendisini ispat etmesi daha çok bayanlarda modaya uygun ya da erkeklerin dikkatini çekecek şekilde kıyafetleriyle elbisesinin bir davetiye mektubu gibi olması, bu yanlış batıllaşmanın, Batı uygarlık, medeniyet ve inancının taklit edilmesi, dolayısıyla biraz imaj ve ambalajın içindekinden daha önemli gibi görülmesiyle alakalıdır. Bir üniformanın çok büyük etkisi vardır. Giyene de, muhataplarına karşı da. Söz gelimi hakim kürsüsündeki kişinin, kışladaki subay ve askerlerin, karakoldaki ve çarşıdaki bir polisin, hastanedeki hemşirenin, hapishanedeki gardiyanın, örnekleri çoğaltabiliriz, üniformalarından soyutlanmış, sivil giysiler içinde olduğunu düşünelim. İnsanlara karşı güç göstermenin, farklı ve baskın olmanın özel giysiyle ne kadar yakından ilgili olduğu, o tür resmi elbiselerden soyutlanmış insanın gücünün de azaldığını değerlendirerek ifade edilebilir. Dolayısıyla elbise bazılarının gücüne güç katıyor veya güçsüz insanları güçlüymüş imajı uyandırıyor veya elbise insanların bakışında başka insanların o elbiseye muhatap olanların gözünde o insanı da farklı bir konuma götürüyor. Kıyafetin insan ruhuna da etki ettiğini rahatlıkla düşünebiliriz. O yüzden kadın giysisi giyen erkek artık kadın gibi tavırlar takınır. Bunun tersi de geçerlidir. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok küçük yaştaki çocukların bile karşı cinsin elbiselerini giyinmelerini yasaklar. Hatta karşı cinsi çağrıştıracak renklerdeki giysileri de. Kızı veya oğlu olmayan bazı ebeveynler kız veya oğlan çocuğu ihtiyacını, zevkini farklı cinsiyetten olan çocuklarına diğer cinsiyetin elbiselerini küçük yaşlarda giydirdiği için büyüyünce o çocukların cinsel sapmalar içinde büyük ihtimalle olduğunu bir sürü tecrübe kendisini gösterir. O yüzden daha bebek yaşlardan itibaren İslami kültür ve insani yaklaşım çocukların kendi cinsiyetine göre renkleri, değişik yapıdaki kıyafetleri anne baba tarafından tercih edilmesini gerektirir. Dolayısıyla insanın ahlakına, insanın cinsel tercihine bile elbiseler sebep olabilmekte. Dolayısıyla giysinin çok derin anlamları vurgulanabilmektedir. Marka giymek, kapitalizmin sömürü çarklarına dolanan, çağımızın gençlerinin kaptığı, batı virüsünün getirdiği hastalıklardan biridir diyebiliriz. Hem israf, hem moda, hem reklamlardan aşırı etkilenme, hem bedava reklamını yapma, hem de düşmanları güçlendirme, onları zengin etme yönleriyle marka giymek incelenebilir ve bir hastalık olarak bile ifade edilebilir. Aynı kalitede, belki yarı fiyatına, hatta daha ucuza satılan bir giysi, sırf markasından dolayı iki misli fiyata, üç misli fiyata alınabilmekte, tercih edebilmekte ve insanlara gösteriş yapılmak için kullanılabilmektedir. Bunun insanların zaafı kadar inancın zaafları ile de reklamın etkisinde kalan edilgen bir yapıyla da direkt alakası vardır ve giderek gençlerimizi çok ciddi şekilde sarabilmekte ve marka hastası haline getirerek israfa çok büyük çapta katkılar sağlayabilen, İslam ahlakına nice yönleriyle zarar veren bir unsur olabilmektedir marka giymek. Yine kıyafetle ilgili düşünce yoğunluğu olarak ifade edebiliriz ki, eski gelenekte bir lokma bir hırka anlayışını topluma mal etmeye çalışan tasavvufun ve özellikle melamiliğin tefritine, aşırılığına, günümüz kapitalizmi giysiyi olduğundan çok önemsetip öne çıkartan ifratıyla, yani karşı aşırılıkla pahalı bir cevap vermiştir. Artık bir lokma bir hırka felsefesi yerine insanlar elbiseleriyle gündeme gelmeyi, elbiseleriyle caka satmayı, övünmeyi tercih eder bir yaklaşıma girmiştir. Artık insanlar örtünmek için giyinmiyor. Fakirler bile kullanılmış giysi bağışını kabul etmiyor. Dilenciler bile artık yamalı elbise giymiyor. Orta direk denilen fakirlik sınırının altında yaşayan insanların giysilerini bir iki kapılı gardıroplar almıyor. Çarşı ve pazarlar giysi dükkanlarından geçilmiyor. Giysi satan yerlerin vitrinlerinden özellikle bayanlar ayrılamıyor. Öyle bir giysinin hakimiyeti artık sokaklara, çarşılara, insanların evlerine yansıdı ki eskiyle çok büyük fark oldu. Eskiden insanlar sadece örtünmek için giyiniyorlardı. Şimdi hatta açılmak için giyiniyorlar. Bir taraftan nasıl şık giyileceği, nasıl modaya uyulup pahalı markaların tercih edileceği öğretilip özendirilir, hatta yer yer dayatılırken, diğer taraftan sağlam kot pantolonun yırtılması, yırtık giyilmesi ya da eski görünümü verilip beyazlatılması, aşınmış şekilde değerlendirilmesi, tuhaflıklardan sadece göze batanlarından bazılarıdır. Evet, bir taraftan zengin ve gösterişli kıyafetler, pahalı markalar, bir taraftan da işte eskiden dilencilerin ancak giyeceği şekilde yırtık pırtık veya aşınmış görüntüsü verilen kot pantolonlar. İşte bu çağın insanının zikzaklarından, acayipliklerinden, çelişkilerinden sadece dışa yansıyan bir iki durum. Bu tür modalarla batılılar ve batıyı taklit edenler oyuna getirilmekte, kendileriyle aslında modacılar veya batılılar oynamaktadır. İnsan giysisini bile tercih edemeyecek şekilde modaya uyunca oyuncak konumuna geldiğini düşünmüyor. Özgürlük bu çağın en büyük putu olduğu ve her gencin mutlaka bu puta toz kondurmamak birinci görevi olarak sunulmasına rağmen insan moda denilen neydi o belirsiz ve sık sık değişen bir başka putun kölesi edilmek isteniyor. Modaya uyma zorunluluğunu hisseden batılılaşmış kişi kendi giysisini bile özgürce seçememekte, moda onu serbest bırakmamaktadır. Kot pantolon modası pek geçmeyen bir giysi oldu. Bunun yanında unisex özelliğiyle kadın erkek aynı kotu giymekte, söz gelimi sabah erken kalkan bacağına o pantolonu geçirivermektedir. Ütü istememesi, tozu kiri belli etmemesi, çağdaş insanın tercihine modayla birlikte sebep olmaktadır. Dolayısıyla temizliğe dikkat etmeyen insanlar daha çok bu tür kıyafetleri tercih edebiliyorlar. En önemli özelliği daracık olması. O yüzden kot pantolonu satanlar pantolonların arkasını artık vitrine koyuyorlar. Halk kot pantolonu derken yine sonu T ile biten bir kaba ifade yakıştırıyor. Özellikle kadınların kotları, çıkıntıları ve girintileri rahat gösterecek derecede dar olmakta, giyinik çıplak olmak isteyen zengin fakir herkesin tercihi olmaktadır. Bluzun yanında kravat, batı tarzı giyim tarzının, dolayısıyla dünya görüşünü kabullenmenin ve uygarlık tercihini batıdan yana kullanmanın erkeklerdeki göstergesi olmaktadır. Atıf Hoca zamanlarındaki şapka ne ise günümüzde de kravat odur denilse bilmem hüküm ağır mı olur? Günümüzde şapka kafirlerin yani günümüz ifadesiyle batılıların giysisi olmaktan çoktan çıkmış, kravatsa onun yerini almıştır. Demek herhalde yanlış anlaşılmaz. Müslümanların başka din mensuplarına benzemesini Kur'an ve sünnet yasaklamıştır. Bu yasak özellikle bir din ve dünya görüşünü gösteren kıyafetleri de kapsamaktadır. 18. 20. yüzyıl Osmanlı tarihi biraz da kıyafetlerdeki acayip ve hızlı değişimin tarihidir. Tanzimat denilen batıya entegre olma, yönetimi ve halkı batılılaştırma çabası hayatın her alanında olduğu gibi kıyafetlerde de büyük kırılmanın başlangıcı olmuştur. Batıda da öyle olmuştur. Cinsel devrim denilen şey evvela kıyafetle alakalı eski kalıpların aşılması, çok rahat, çok özgür, çok çıplak şekilde kadınların dış dünyaya çıkabilmesinin arkasında cinsel özgürlük denilen zinanın gayet doğal kabul edilebileceği bir yaşam tarzı batıya egemen olabilmiştir. Yani kıyafet çok mu çok önemlidir. Tanzimatla birlikte halkın giysi özgürlüğü baskı altına alınmış, devlet zoruyla kişiler batılı giysilere mecbur edilmiştir. Bu faşizan, baskıcı ve ceberrut tavır 2. Mahmut zamanında başlamış, günümüzde de hala sürdürülmektedir. Pantolon, ceket ve kravatı devlet dairelerinde uygulatmaya çalışıp modern katip giysisini, işte Üsküdar'la da özdeşleştiği şekilde bu giysiyi dayatma ile Tanzimat yöneticileri yetinmemiş, Yunanlıların başlarına geçirdiği kıyafeti olan fes 2. Mahmut tarafından zorla alime cahile giydirilmiştir. Müslüman halk bu batılı kıyafetlere gavur kıyafeti demiş, bu giysileri zorla giydiren yöneticiye de o zaman gavur padişah adı takmıştır. Bununla birlikte devlet güç kullanarak bu devrimi uygulamış, ardından nice zaman geçtiği ve fesin cumhuriyetle birlikte terk edilmesine rağmen cami imamları üzerine sarık sararak hala bu köhne devrimi canlı tutmakta devam ede gelmiştir. Sanki İslami bir kıyafetmiş gibi imam sarığının altında fes hala camilerde imamların milli giysisi, üniformasının bir parçası olarak sanki sünnetmiş, sanki dini bir şeymiş gibi devam ede gelmiştir. Bu da işte Müslümanların bazen başına geçirdiklerinin bile dinle ne oranda alakası olup olmadığını düşünemedikleri, yanlış kıyafetlerin dindenmiş gibi gördükleri, Hristiyan ve Yahudi papazlarının, hahamlarının, papalarının giydiği başlığa benzeyen başlığın nice Müslüman'da namaz giysisi gibi kabul edildiğini, bir tuhaflık, bir çelişki ve dinlerini araştırmadan uygulamaya çalışanların bir yanlışlığı olarak vurgulanabilir. İkinci Mahmut'tan beri yöneticiler kendi güçlerini insanların başlarında görmeyi en büyük hedef saymışlar. Baş üstünde yer edinemeseler de başın üstünde kendi devrimlerine yer bulmanın sadistçe mutluluğunu tatmışlardır. Adı geçen padişah kafalarda fes görüp kendi egemenliğini görüp gösterdiği gibi aynı tavır ilk cumhurbaşkanı tarafından da kafalarda şapka görülmek istenmesiyle ortaya konmuştur. Sonra başörtüsü yasağı şeklinde hala despot yöneticilerin egemenlik ve etkinliğini halkı sürüleştirme zevkini tadarak görmeyi sürdüren zihniyet, bütün bu yaptıklarını batıllaştırma adına yaptıklarını ifade etmeyi görev bilmişlerdir. Evet, yöneticiler kendilerini baş üstünde göremediklerinden olsa gerektir ki başlarının üstlerine çokça karışmışlar, başlarına halkın müdahale ederek kendi despotluklarını halkın başında görmenin sadistçe zevkini tatmaya çalışmışlardır. Onun için başörtüsü zulmünün altında bir inanç, bir dünya görüşü ve bazı inanca düşmanlık yansırken aynı zamanda böyle kişilerin kendi egemenliklerini görmek isteme konusu da yattığını eskiden beri bu konuya tavırla alakalı bir yöneticilerin geleneği olduğunu değerlendirmek mümkündür. Evet sevgili dinleyiciler, genel olarak kıyafetle ilgili bu girişten sonra elbisenin, tesettürün ne anlama geldiğini ifade etmeye çalışayım. Giyinme, bedenin uygun bir örtü, bir elbise ile kaplanması, örtülmesidir. Örtünme, elbise dediğimiz kumaş cinsinden bir giysidir. Elbise giymek, yaratılanlar içinde sadece insana mahsus bir özelliktir. Evet, batılı doğulu, kafir Müslüman, her inanca sahip insan, erkek ve kadınıyla tesettür özelliğine sahiptir. Örtünür, giyinir. Ama bunların tesettürü, örtünmesi elbette kendi inancının veya inançsızlığının yansıması olarak çok ciddi farklar taşıyacak şekilde olur. Ama insanlar mutlaka bir şey giyme, bir şeyle avret yerlerini, avret saydıkları yerleri insanların gözlerinden uzak tutma ihtiyacı duyarlar. Çünkü insan giyinmeye muhtaçtır. Giyinme özelliğiyle yaratılmıştır. Diğer hayvanlardan farkının biri de kıyafetidir. O yüzden açıldıkça açılanların insani özelliklerini kaybedip hayvani yapıya uymaya, özenmeye çalıştıkları, kıyafetin hayvanlar için değil sadece insanlar için olduğundan yola çıkılarak değerlendirilebilir. Libas, elbise, giysi, insanı örten, gizleyen şey demektir. Birbirinin çirkin yanlarını örtüp koruduğu için karı koca birbirinin libası yani elbisesi, giysisi olarak değerlendirilmiştir. Bakara suresi 187. ayette. Erkekler hanımlar için bir giysi, hanımlar da erkekler için bir giysi olarak vurgulanmıştır. O yüzden kadın kocası olmadan çıplak, koca da karısı olmadan çıplak gibidir. Yani eksiktir, yani yarımdır, yani korunmasızdır. Yani birbirlerini muhafaza edecek, birbirlerinin yardımcısı olacak elbise konumundadırlar karıyla koca. Kur'an bu örneği verir. İnsan yaratılışı icabı, örtülmesi gerekli yerlerini, yani avret yerlerini örtmeye mecburdur. Bu onun üstün, şerefli ve sorumlu bir varlık olmasının tabii doğal bir sonucudur. Ama örtünmesi gereken yerleri, yani avret yerleri nereleridir? İşte bunu insanlar kendi kafalarından değerlendirirse, kimi diz kapağına kadar kadınların işte üst taraflarını örtmesi gerektiğini, kimi işte diz kapağından bir karış yukarıya kadar mini etek giyilecek den başlatır. Kimisi işte gerdanını göstermeyi ya da saçını başını göstermeyi gayet doğal kabul eder. İnsanlara bakarsanız böyle herkesin kendine ait bir avret yeri veya örtünme ihtiyacı olduğu organları söz konusudur. Ama Allah'ın emaneti olarak insanı değerlendirir ve Kur'an'ı, sünneti ölçü olarak kabul ederseniz, yaratılış gayesini Allah'a kulluk olarak değerlendirirseniz, Müslümanın Allah'a teslim olan insan demek olduğunu vurgularsanız, Müslümanın Allah'ın koyduğu kurallara göre giyinmesi, örtünmesi, ölçünün de Allah'ın tespit etmesine gayet doğal rıza göstermesi bir inancın gereğidir. Evet sevgili dinleyiciler, tesettür deyince iman, tevhid, salih amelle alakalı olarak Allah'a kulluk, Allah'a teslimiyet gündeme gelir. O yüzden tesettürün ölçüsünü de gayesini de din belirler. Vücudumuz bir emanettir. Onun nasıl korunması, nasıl örtülmesi gerektiğini emanetin sahibi olarak Allah bilir. Hani bazı insanlar günümüzdeki çağdaş zihniyete mensup, özgür takılan insanlar, vücut benim değil mi? İstediğimle yatarım, istediğime satarım, istediğimi giyerim, istediğimi çıkarırım diyor. Hayır, vücut da bizim değil. Biz de bizim değiliz. Bize verilen, bizim dediğimiz her şey Allah'ın bir emaneti, Allah'ın bir nimetidir. Biz vücudumuzu, kaşımızı, gözümüzü, elimizi, ayağımızı bir bedel karşılığında birilerinden satın almadık. Ya da annemiz, babamız imal etmedi. Onlar küçük bir sebep oluşturdu. Sadece Allah yarattı. Dolayısıyla istediği zaman bu güzelliğimizi alan, istediğimiz zaman tümüyle bizi yok etmeye kadir olan, malımızı, mülkümüzü veren Allah olduğu gibi istediği zaman onları alma kudretinde olduğunu nasıl kabul ediyorsak, vücudumuzun, sağlığımızın, organlarımızın da bize birer emanet olduğunu, bedenlerimizin emanet olduğunu, ruhumuzun, canımızın bir kafesi, bir sığınağı, bir kalesi olduğunu unutmamak zorundayız. Onun için Allah bu emaneti, bu vücut, deri emanetini nasıl korumamızı istediyse, bu emaneti niçin verdi ve nasıl bununla imtihan ediyorsa, o şekilde değerlendirmemiz, o şekilde Allah'ın örtülmesini istediği yerleri Allah'ın emrinden dolayı, onun mülkünü, onun emanetini nasıl korumamız gerekiyorsa, o bilinçle örtmemiz gerekir. Dolayısıyla emaneti nasıl örtmek, nasıl korumak gerektiğini emanetin sahibi belirleyecektir. Biz de ona itaat edeceğiz, uyacağız. Hem dünyada zararlı şeylerden korunmuş, dolayısıyla kendimizi emniyete almış, hem de Allah'ın emirlerine riayet ettiğimiz için sevaba girmiş, ahirette de o sevabın bedeli olarak büyük ödülleri hak etmiş olacağız. Allah'a isyan eden, dolayısıyla tesettür konusunda Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen insansa, sürekli haram işleme, her an isyan etme, her gün yıllarca sokağa çıktığı yabancı erkeklere örtülmesi gereken yerlerini örtmeden gösterdiği için devamlı günahlarını artıran bir konumda olacaktır. Yani her sokağa çıktığında, her yabancı erkeğe gözüktüğünde tesettüre uymayan bir kadın, günah taksimetresi açık olacak, devamlı günahı ölçen aleti işlemiş olacaktır. Kaç erkekle kaç kez muhatap olmuşsa, onlara gözükmüşse, hep o oranda onların haklarına tecavüz etmiş olacak, erkeklere zulmetmiş, onları cinsi yönüyle tahrik etmiş, tesettürsüzlük yönüyle onlara zarar vermiş, onların harama girmeden kulluk yaparak sokakta, çarşıda yürümelerine engel olmuş, onlara haksızlık yapmış, zulmetmiş olacaktır. Onun için bir tesettüre riayet etmemenin ne ciddi boyutlarda kul hakkına tecavüz ve cinsel yönüyle taciz etme olduğunu ve insanları günaha sokan doğurgan bir günah olduğunu düşünebiliriz. Giyinmenin en önemli sebep ve hikmeti edep yerlerinin örtülerek şeytanın insanları kötü yola düşürmesine engel olmaktır. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ifade eder. Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek bir giysi, süslenecek elbise indirdik. Takva, yani Allah'ın azabından korunma elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan ana ve babanızı, Adem ve Havva'yı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtıp bir belaya düşürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık buyrulur. A'raf suresi 26 ve 27. ayetlerde. Sevgili dinleyiciler, giyinmenin aynı zamanda bir süs olduğu ve Allah'ın helal kıldığı süsleri kimsenin haram kılamayacağı şu ayetlerle bildirilmiştir. Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde süslü güzel elbiselerinizi üzerinize alın. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram etti? De ki, o dünya hayatında iman edenlerindir. Ziynetler, süsler. Kıyamet gününde ise yalnız onlarındır. İşte biz bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. A'raf suresi 31 ve 32. O yüzden insan erkek ve hanım olarak elbisesini ziynet olarak da yer yer kullanır. Tabii hanımların ziynet olarak elbiselerini sadece kocalarına ve evdeki mahremlerine ancak karşı kullanabilmesi. Dışarıda da sade ama yine kendi beğenisine, tercihine uygun bir dış elbisesi ile tesettüre uygun, ölçülere uygun tarzda yine renklerini, şeklini kendisinin belirleyeceği, dolayısıyla yine süs özelliğine uygun fakat isyana kaçmayan, ölçüleri aşmayan bir yapı tercih edebileceği anlaşılmalıdır. Ama insanlar kendi kıyafetlerini kendileri tercih ederek elbisenin sadece bir örtünme, sadece bir koruma aracı değil, aynı zamanda kendi zevklerini, kendi beğenilerini de yansıtan bir süs olduğunu düşünmelidirler. Dolayısıyla elbiselerimiz ve kendi zevklerimize uygun tercihlerimizi belirten farklı giysilerimiz bizim kimliğimizi, dünyaya bakışımızı ve bizim zevkimizi de ortaya koyar. Dolayısıyla bu konularda da zevklere, renklere karışılmaz diye aşırılık da yanlıştır. Tümüyle zevksiz bir tercihi başkalarına bırakan, modaya veya başka anlayışa bırakan yaklaşımlar da yanlıştır. O yüzden elbette zevklerimize, renklerimize de Allah'ın her şeye karışma hakkı olduğu gibi karışma hakkı vardır. Biz hevamızın kulu değil, Allah'ın kulu olmak hasebiyle Allah'ı her şeyimize müdahale eden ama bizim iyiliğimiz için müdahale eden bir Rab terbiyeci olarak görürüz. O yüzden onun ölçülerini her şeyden önemli görürüz. Bununla birlikte onun bizi serbest bıraktığı alanda kendi özgürlüğümüzü, kendi süs ve ziynet anlayışımızı da gösteririz. Bunu elbiselere de yansıtırız. Fıtrattan gelen farklı özelliklere göre erkek ve kadının giysileri de, giyimleri de farklıdır. Erkeğin göbekle diz altı arası özellikle Hanefi fıkhına göre örtülü bulundurması, kadının el ve yüzü dışında bedenini bol bir elbiseyle örtmesi, farz kabul edilir. Erkeklerin ipekli elbise giyinmeleri ve altın yüzük takınmaları yasaklanmıştır. Sahih-i Müslim'in rivayet ettiği hadis ile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere benzeyen kadınlara lanet etmiştir. Ve bu kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemesi daha çok da kıyafetle olacaktır. Dolayısıyla karşı cinsin elbiselerini giyen farklı cinsten insan Allah Resulü'nün diliyle lanetlenecek kadar, o rahmet peygamberinin böyle beddua edeceği kadar çok çirkin bir davranış içindedir. Ve homoseksüellik denilen çirkin bir ahlaki problemi ortaya koyabilecek bir yaklaşım sergilemektir. Karşı cinsteki elbiseyi farklı cinsten insanın giymesi. İslam'ın giyim konusundaki tavsiyeleri birkaç cümleyle şöyle özetlenebilir. Elbise, kibir ve gurura yol açacak şekilde lüks olmamalı, insanların kınayacağı şekilde peşmürde de olmamalıdır. Sade ve temiz giyim tavsiye edilmiştir. Yine kadınların ve erkeklerin mahrem yerlerini göstermeyecek bollukta olmalı. Özellikle hanımların kıyafetleri dar, erkek giysisine benzemeyecek şekilde ve şeffaf olmamalı. Mahrem yerlerini tümüyle örtecek bir özellikte olmalı. Yine erkeklerin cazip kabul edeceği, dikkat çekici desen ve renklerden uzak, sade bir kıyafet olmalıdır. Müslüman olmayanların giyim tarzları moda takip edilerek onlar taklit edilmemelidir. Bu şekilde bir taklit ve özenti dinimizde haram kılınmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir milletin adet, töre ve yasalarına uyarak onlara benzeyen o milletten sayılır buyurmuştur. Hangi kavme benzeniyorsa kişi onlardandır denilmiştir. Cuma, bayram ve düğün günlerinde güzel elbise giyilmesi gurura kapılmamak şartıyla mubahtır. Peygamberimizin dışarı çıkarken bazen pahalı bir elbise giydiği ama bir başka insanın ihtiyacı olduğunda ona hediye ediverdiği nice rivayetlerden anlaşılır. Nimete şükür gayesiyle güzel elbise giymek de dinimizin mubah gördüğü, bazen güzel gördüğü hususlardandır. Evet, Araf suresinin 26. ayeti, libas-ü takva, yani takva elbisesi daha hayırlıdır şeklinde ifade eder. Libas-ü takva, yani takva elbisesi, insanı sıcaktan, soğuktan, dış etkilerden koruyacak giysi anlamında gerçek anlamının kastedildiğini söyleyenler varsa da, esas olarak takva elbisesinin mecazi ve manevi bir giysi belirttiği kabul edilir. Dolayısıyla ayette önce bedeni örtecek dış giysiye işaret edildikten sonra insanın ruhunu koruyacak takva giysisine dikkat çekilerek takva elbisesinin daha hayırlı olduğu belirtilir. Çünkü takva ruhu korur. Ruh bedenden daha önemlidir. Takva giysisi Allah'ın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, Allah'a yönelmek gibi özelliklerle olduğu gibi aynı zamanda takva elbisesi imanın dışa yansıyan, salih amele yansıyan, elbiseye yansıyan, insanın tavırlarına yansıyan özellikleridir. Yani tesettürlü olduğu halde bazı kadınların aşırı kadınsı tavırları, cinsel obje olarak kendilerini söz gelimi kahkaha atarak erkeklerin yanında şuh kahkahalar ile ya da kadınsı cazip taraflarını ortaya koymaları, tesettürün içerisinde bile yanlış tavırlar takınmaları takva giysisinden uzak, takva yönüyle çıplak olmalarını ortaya koyan bir problemdir. Ayette giysinin indirildiği de ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. Biz insana çirkin yerlerini örtecek, süslenecek elbise indirdik buyuruyor Araf suresi 26. ayette Cenab-ı Hak. Giysinin yapıldığı madde yağmurun yağmasıyla meydana gelir. Ayrıca yerde olanlar gökten inen buyruklara bağlı olduğundan ayette Allah'ın giysiyi indirdiği ifade edilmiştir. Tabi indirme konusunun bir insana ait bir ayet, bir insani özellik olarak, fıtri özellik olarak vahiyle Allah'la bağlantısı indirme kavramıyla ifade edilmiş olabilir. Yine elbisenin malzemesi ve yapılma imkanları Allah'tan inen hüküm ve buyruklarla yaratıldığı için bu ifade kullanılmış olabilir. İnsan Allah'ın indirdiği bilgi ve yarattığı fıtrat ile elbise yapma ve giyme imkanına sahip olmuştur. Araf suresinin 27. ayetinde insanoğullarına şeytandan sakınmaları, şeytanın ataları Adem'i ve anaları Havva'yı kandırıp onlara yasak meyveden yedirerek edep yerlerini gösterdiği ve cennetten çıkmalarına sebep olduğu gibi kendilerini de kandırmaması için dikkatli olmaları emredilmektedir. Şeytanın Hazreti Adem ile eşinden soyduğu giysi neydi? Bunun mahiyetini Allah bilir. Ama anladığımıza göre şeytan onları cinsel organlarının farkında olmadıkları bir durumdan bunu fark edecek bir duruma getirmiştir. Veya cennet elbiselerinden Allah'a isyan ederek şeytan onları soydurmuş ve onları çıplak duruma bırakmıştır ki onlar hemen sonra utanmışlar, Allah'a isyanın ne kadar çirkin bir durum arz ettiğini görmüşler ve hemen giyinmeye başlamışlardır. Dolayısıyla cennetten çıkarılmayla çıplaklık arasında, cennete girememeyle çıplaklık arasında Kur'an bir bağ, bir ilişki kurar. Araf suresinin 27. ayetinde. Sevgili dinleyiciler, elbise ve tesettür konusunu inşallah enine boyuna işlemeye gayret edeceğim. O yüzden bugün vaktimizin dolduğunu değerlendirerek bu kadarla bir giriş yaparak yetinmek istiyorum. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına her konuda riayet etmek, elbisemizde, giyinmemizde, kuşanmamızda da ona teslim olmak, onun ölçülerine riayet etmek, Müslüman olarak Allah'a verdiğimiz sözde durmanın, kulluk yapmanın zaruri bir gereğidir. Az önce ifade ettiğim gibi bizim organlarımız da, bizim kendimiz de kendimize ait değiliz. Allah'ın emanetiyiz. Bütün organlarımız da nasıl korunması, nasıl muhafaza edilmesi, nerelerde nasıl değerlendirilmesi konularında Allah'ın birer emanetidir. Emaneti sahibinin istediği şekilde kullanmak, o şekilde değerlendirmek mecburiyetimiz var. Örtüyü de bu şekilde değerlendirelim ve özellikle hanım kardeşlerimiz devamlı günaha girecek şekilde erkeklere karşı örtülmesi gereken yerler konusunda problem taşıyarak günah makinelerini devamlı çalıştırmasınlar, erkeklerin haklarını devamlı gasp etmesinler, kendilerini de korumuş olsunlar, Allah'a da kulluk yapmalarının bir göstergesi olarak gösterilmemesi gereken yerlerini sakınsınlar. Bu tavsiye ile konumuzu bu an için virgülle noktalayarak, virgülle devam edeceğini ifade edip şimdilik noktalayarak Allah'a emanet olun diyorum sevgili dinleyicilerim. Müslümanca tesettürümüze riayet ederek Allah'a kulluk yapmanın asgari şartını ortaya koyalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırla, güzelliklerle kalın diyorum sevgili dinleyicilerim.